Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir dengeliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RS FM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 19 Haziran 2019 Çarşamba günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız Eksen'de. Gündeme damgasını vuran bu yaz S-400'ler sürekli aynı başlıklardaki gelişmeleri tabii aktarıyoruz S-400'ler bağlamında. Ama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Amerika'ya, Amerika'daki mevkidaşı, daha doğrusu eski mevkidaşı demek lazım. Çünkü artık Savunma Bakanı, Amerikan Savunma Bakanı olmayacağı da anlaşıldı bugün itibariyle. Kendisine yanıt cevabı nitelikteki mektubu söz konusu bayram sonrası ilk haftasındaki tartışmalar bu mektupla geçmişti. Amerikan Savunma Bakanı'nın Hulusi Akar'a Türkiye'nin Rusya Federasyonu'ndan S-400 füze savunma sistemleri alması halinde müttefiklik ilişkilerinin zarar göreceği, F-35 programından Türkiye'nin çıkartılacağı ve yaptırımlara uğrayacağı yolunda son derece ağır mektubu gündeme damgasını vurmuştu. İşte o mektuba yanıt verildi. Çok yumuşak bir yanıt olduğunu söylemek mümkün. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı metin ve Hulusi Akar'ın açıklamaları aktaracağım birazdan size. Bütün bunları Doğu Akdeniz, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin son günlerde çağrıları vardı. Ard arda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji aramaları, sondaj gemileri aracılığıyla oradaki enerji şirketleri ve arkasındaki büyük enerji şirketleri başta Exxon olmak üzere Avrupalıları da Amerikan yönetiminde rahatsız etmiş durumdaydı. Sonunda bu çağrılar AB Genel İşleri Konseyi'ne yansıdı. Türkiye'ye karşı açıklamalar var. Bugün biraz da bu konuya eğileceğiz. Emekli Büyükelçimiz Faruk Loğlu'na bağlanacağız. Programın ikinci yarısında Türkiye'nin Doğu Akdeniz hattında köşeye sıkıştırıldığı bir süreçten geçtiğimizi görüyoruz. Gelişmelerden, yapılan açıklamalardan ve bütün bunları değerlendirmeye çalışacağız. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Bakanlar Kurulu'nun 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması yolunda karar aldığını da anımsatalım. Yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de hükümet değişikliği olmuştu. Türkiye ile daha uyumlu politikalar izleyeceği düşünülen bir yönetim gelmişti. Suriye'den Orta Doğu'dan açıklamalar, başlıklar var. Kaşıkçı vakası, İstanbul Başkonsolosluğu'nda Suudi Arabistan'ın öldürülen ve parçalara ayrıldığı söylenen Washington Post gazetesi yazarı, Suudi Kraliyeti'nin eski destekçisi, sonra muhalifi olan Cemal Kaşıkçı ile ilgili BM raporu açıklandı. Yine Türkiye'den de bununla ilgili açıklamalar var. Avrupa'dan başlıklar var. Britanya'da Muhafazakar Parti'nin liderlik seçimi, Boris Johnson bu işi sırtlayacakmış gibi gözüküyor. İkinci turda kazandı çünkü. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Dünya gündemini size özetleyeceğim 20 dakika içerisinde. Programın ikinci yarısında da dediğim gibi Faruk Loğlu'yla Doğu Akdeniz'deki maceramızı konuşacağız. Önce başlamadan Frekanslarımızı aktaralım. Tekrardan İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesine girebilir. Oradan internet üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınızı indireceğiniz Sputnik Türkiye uygulamasından dinleyebilirsiniz. Ve ayrıca akşam 11 ile 12 arasında yayınımızın tekrar var. Bugün canlı yayınımız var YouTube'dan. İzleyebilirsiniz. Sputnik'in YouTube kanalı üzerinden de söyleşi bölümünü izleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, dün aktarmıştım size S-400 F-35 krizi başlığı altında son gelişmeleri. NATO'nun Amerikalı komutanı Walters'ın açıklamaları vardı. Türkiye ve Amerika ilişkilerinin çok pozitif olduğu, Türkiye'nin S-400 almasını tercih etmediklerini de elbette vurguluyordu açıklamalarında. Ama onun dışında ilişkilerin çok sağlam olduğu ve NATO çerçevesinde gelecek hafta görüşeceklerini, Hulusi Akar'la, Savunma Bakanı'yla görüşeceklerini belirten son derece iyimser bir açıklaması vardı. Amerikalı komutanı NATO'nun. Tabii hemen arkasından G20 zirvesi olacak Osaka'da, Japonya'da Cumhurbaşkanı'nın da Trump'la görüşmesi bekleniyor. Hala Amerika ile pazarlık yapıldığı anlaşılıyor. Bir yandan da Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerinin alınmasında kararlılık vurguladığını görüyoruz. Onu da aktaracağım. Cumhurbaşkanı'nın son açıklamalarında o da var. Yani Türkiye kendi söylediklerini Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul ettirmek için pazarlık yürütüyormuş gibi bir görüntü söz konusu. Patrick Shanahan, Amerikan Savunma Bakanı vekili, ki Donald Trump aslında kendisinin de vekil değil de savunma bakanı, Pentagon şefi olması için senatoya göndermişti tercihini. Ancak o konuda da bir takım gelişmeler oldu. Birazdan aktaracağım. Shanahan Türkiye'ye, Türkiye'deki mevkidaşına bir mektup yazmıştı. Bayramdan hemen sonra gündeme damgasını bu mektup vurmuştu. Çünkü gerçekten de müttefiklik ilişkilerine zarar vereceği için S-400 alımından vazgeçilmesi, vazgeçilmezse Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı F-35'lerin projesinden çıkartılması ve ayrıca da yaptırımlara uğraması açıkça yer alıyordu bu mektupta. Ankara önce 4 gün, 5 gün hiç yanıt vermedi bu mektuba. Daha sonra yavaş yavaş yanıtlar verildi. Cumhurbaşkanı'nın siyasi açıklamaları da art arda geldi. Şimdi de Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu mektuba cevabı yayınlandı. Cevabı ile ilgili, daha doğrusu mektup iletildi. Adrese ulaşıp ulaşmadığı ayrı ama tabii ki makamdan makama da diye düşünmek lazım bunu. Shanahan'ın mektubuna dair Savunma Bakanlığı açıklaması var elimizde. Ne diyor burada? Cevabi mektup gönderildi. Müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımlardan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulandı. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesini ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edildi. Ancak böyle okuyabildim valla. Cümleler birbirlerine böyle bağlanmış. Evet, yani özetle hiçbir şey yok. Sevgi ve dostluk ilişkimize göre hareket edin demek dışında herhangi bir ağır eleştiri ya da Türkiye'ye yönelik aleni tehditler içeren bir mektuba hakikaten çok yumuşak bir yanıt verildiğini saptamak mümkün. Hulusi Akar'ın açıklaması da var. O da benzeri bir tonda diyebiliriz. S-400 mektubuna verilen cevaba dair kendisi açıklama yapmış. Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuda azami hassasiyet gösteriyoruz demiş Hulusi Akar. Saygılı ve işbirliğimizi destekleyici olduğumuz sürece herhangi bir rahatsızlığa, olumsuzluğa neden olmadan ülkelerimizle, silahlı kuvvetlerimizle alakalı konuları rahatlıkla görüşebiliriz. Görüşmeliyiz ifadelerini kullanmış. Çünkü demiş, bizim uzun süreli bir işbirliğimiz ve müttefikliğimiz var. Bunun ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız demiş. Brüksel'de NATO toplantısı var önümüzdeki hafta. Dolayısıyla Savunma Bakanı Hulusi Akar da Amerikalı mevkidaşıyla görüşecek. De kiminle görüşecek onu bilmiyoruz. Shanahan çünkü ailevi sebeplerden ötürü adaylığını geri çekti. Amerika'dan yapılan son haber dün akşam itibariyle buydu. Twitter'dan yaptı açıklamasını. Böylece Trump Twitter'dan yaptı açıklamasını. Shanahan'ın bakan adaylığı sürecine devam etmeme kararı aldığını belirtti ve ailesiyle daha fazla ilgileneceğini belirtti. Hemen tabii Türkiye Amerikan Savunma Bakan Vekilini, adam bakan olacakken vekil devam ediyordu ve şimdi vekilliği de gitti. bakan vekili de değil diye yorumlar yapıldı ama hiç bununla alakası olmadığı anlaşılıyor. Washington Post gazetesinde eski eşi ve çocuğuyla ilgili çok ciddi aile içi şiddet meseleleri olduğu anlaşıldı. Ve bunun detaylarını da Amerikan medyası yazıyor. Hakikaten işte röportajı yayınlanmış Trump'ın açıklamasından sonra 17 yaşında olan oğlu annesini beyzbol sopasıyla dövüp kafasını çatlatmış. İşte annesi oğluna eziyet etmiş. Hakikaten ailevi bir dram olduğu anlaşılıyor Şana'nın arkasında. Tabii Amerikan siyasetinde çok daha farklı da tartışılacaktır elbette ama çok talihsiz. Yani Türkiye sonunda bunca zaman geçtikten sonra bir mektuba yanıt verdi ama o yanıt da Şana'na gitmemiş oluyor. Tabii ki Amerikan yönetimi bu yanıtı da dikkate alacaktır elbette. Şimdi tabii biz bunları konuşuruz ama Bloomberg hemen bir haber yaptı. Bugün itibariyle Donald Trump'ın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemleri alması halinde yaptırım paketini değerlendirdiği var. 3 yaptırım paketi üzerinden düşünüldüğü anlaşılıyor. Ulusal Güvenlik Konseyi ve Dışişleri ve Hazine Bakanlığı yetkilileri tarafından bu konuda tartışmalar yapılıyormuş. NGD paket zaten sorunlu olan Türk ekonomisini zayıflatmak olarak ifade ediliyor. F-35 satışı durdurulacak tabii ki. Bu KATSA denilen Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası çerçevesinde işbirliği durdurulacak. Amerikan finansal sistemlerine erişim kesilecek. ABD'den parça alımı ve satışı gerçekleşmeyecek. Hakikaten kapsamlı bir işe Amerikan Birleşik Devletleri girişecek mi girişmeyecek mi? Herkesin sorduğu soru bu ama bu değerlendiriliyormuş Bloomberg'ün haberine bakılırsa. Türkiye'de kararlılığını dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine S-400'lerden taviz vermeyeceğini tabii dile getiriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bizim de atacağımız adımlar var. Karşılığını veririz demişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı hangi adımları atacağına ise henüz açıklık getirmemişti. Tabii Türkiye ekonomisindeki sıkıntılı tablo devam ediyor. Ha diyeceksiniz ki bu sıkıntılı tablo çok büyük ekonomik yaptırımlara uğradığı için mi devam ediyor? Pek öyle değil. Mesela Rusya gerçekten çok ciddi yaptırımlara uğruyor Amerikan tarafından. Ya da İran çok ciddi yaptırımlar altında. Ya da Venezuela çok ciddi yaptırımlar altında. Türkiye ise zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin tesis etmiş olduğu neoliberal dünyanın tamamen parçası bir ülke ve hiç de Rusya gibi, İran gibi, Venezuela gibi bir şey ömründe yaşamışlığı yok. 1974'de atıf yapılıyor herhalde. Sürekli herkes onu hatırlıyor ama yaptırım ne demek bilmeyen bir Türkiye varken bakalım göreceğiz. Moody's 18 Türk Bankası'nın notunu kırmış, negatif kılmış. Geçen 14 Haziran'da da BA3'den B1'e indirmişti ülke notunu. Türkiye'nin bunun tesirlerini göreceğiz. Cumhurbaşkanı özellikle 23 Haziran seçimleri yaklaştığı için çok kararlı tutum sergilemeye devam ediyor bu konularda. S-400 ile ilgili o iş bizim için bitmiştir demiş. Putin'le de görüştük demiş. Mümkün olduğu kadar açık söyledik demiş. Amerika zaten bize Patriot vermiyor. Çok istedik ta Obama zamanında. Patriot vermek istiyorlarsa buyursunlar versinler ama S-400'den vazgeçmeyiz diye kararlılığını tekrarlamış Cumhurbaşkanı. Başka şeyler de söylemiş aslında saptamaları var tabii ki. Birazdan konuşacağız Faruk Loğlu'yla da Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'nin sıkıştırılmasını kendi üslubunca ifade etmiş. Bu konuda Fransa'nın da açıklamaları olmuştu. Güney Avrupa ülkelerinin zirvesi olmuştu geçtiğimiz günlerde. Bununla ilgili Macron'a çatmış, Türkiye oradan çekilsin, sen kimsin de açıklama yapıyorsun, sen kıyıdaş mısın? Yani diplomatik üslubumuz da bu şekliyle. Türkiye bırak kıyıdaş olmayı, Türkiye garantör ülkedir, Yunanistan, İngiltere konuşabilir. Kıbrıs'tan bahsediyor aynı zamanda Cumhurbaşkanı. Tabii iç dış politika ayrımı kalmadığı için içerideki insanlar da bu konuların detaylarını çok bilmiyorlar. İşte böyle Cumhurbaşkanı'nı dinliyorlar elbette. Ondan anlamaya çalışıyorlar ne olup bittiğini. Çok açık bir biçimde S-400 ve Doğu Akdeniz'de ülkemizi tehdit altına alma gayretleri vardır demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Elbette çok doğru söylüyor burada. Var. Neden böyle alınabiliyor tabii? Hangi izlenen politikalar Türkiye'nin bu hale düşmesine sebebiyet verdi diye de ayrıca tabii sormak gerekiyor. Şirketi varmış. Neymiş demiş Fransa ile ilgili Cumhurbaşkanı. Zaten bu işler şirketler üzerinden yürüyor dünyada. Yani başka türlü de olmuyor ki. Exxon işte burada yani. Enteresan bir açıklama olmuş bu da. Evet, böyle. Dediğim gibi Shanahan bakan adaylığından çekildi. Yerine bir isim daha henüz görmedim ama Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri, yani kesinleşmiş bir isim görmedim o anlamda. Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Mark Asper yeni Savunma Bakan Vekili olarak görev yapacakmış. Trump zaten teşekkür ediyor. Mark'ı tanıyorum, çok iyi iş çıkaracağından şüphem yok diyor. Şimdi demek ki Türk dış politikasında da Mark Asper ismini bir süre daha işiteceğiz birlikte. Fed Başkanı'nı da Jerome Powell'ı da görevden alabileceği yolunda Trump'ın söylentiler var. Ticaret meselesinde Çin lideriyle de telefonda görüşmüş Xi Jinping'le. Tam işte Asya'da zirveler olmuştu. Rusya-Çin yakınlaşması da giderek derinleştiriliyor. Bu dönemde G20 zirvesi tabii, liderler zirvesi çok önemli. Herkes onu bekliyor. Trump da öncesinde bir telefon görüşmesi yapmış. Bir de yeni dönem başkan adaylığı için seçim kampanyasına Florida eyaletinin Orlando kentinde başlamış. 2020'de demokratlara gidecek her oy radikal sosyalizmin yükselişine ve Amerikan rüyasının mahvolmasına gidecektir demiş Trump. Enteresan, bakınız dünya liderlerinin üslupları böyle. Halkları çok da bu işleri bilmiyor diye düşünüyorlar. Biraz da bir şey, demokratlar Amerika'da sosyalist falan değiller tabii ki. Dolayısıyla Trump yalan söylüyor. Böyle seçim propagandalarında bize çok aşinayız. Her şey eğiliyor, bükülüyor. Hiçbir doğruluğu olmayan bir takım algılar üzerinden, ifadeler üzerinden algılar yaratıyor. Zannedersiniz Amerika'da Hillary Clinton'ın sosyalist olacağını düşünebiliyor musunuz siz? Hangi demokrat sosyalistmiş Amerika'da? Onu biz bilemiyoruz ama Trump Amerikan halkına bunu yediriyor. Böyle diyor. 2020'de demokratlara bana vermez, demokratlara verirseniz Amerika'ya sosyalizm gelecek diyor. Hiç alakası yok tabii. Hillary Clinton'ın sosyalizmin sesiyle bir alakası yok. Trump yalan söylüyor. Siyasetçileri dinlerken biraz şüpheyle yaklaşmak lazım. Her dediklerine ne inanmamak lazım. Amerika deneyiminden de görüyoruz bunu. Evet, işte Trump zaten ben gidersem piyasalar çöker diyerek bütün koskoca Amerikan sistemini kendisi üzerinden tarif etmişti. Dünyada böyle bir lider fetişizmi var. Ben gidersem ülke çöker, ben gidersem ülke biter. Herkes aynı şeyi bıdı bıdı söylüyor. Halklar da bunu maalesef yiyorlar. Hayır efendim, bizim ülkemiz tek bir kişiye bağlı değildir diye çıkışmakta zorlanıyor. Dünya çapında pek çok ülkede de görüyoruz. Ya böyle işte Trump radikal sosyalizm demiş. Yani gül gül bir hal oldum sabahtan beri hatırladıkça bu yalanları. Her yerde söyleniyor. Türkiye yalnız değil yani, onu demek lazım. Efendim Doğu Akdeniz'e geçelim. Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın çağrıları vardı ve sonunda AB Genel İşler Konseyi toplantısında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yasa dışı diye nitelendirildi. Avrupa Birliği'nin bu konuda gerekli tedbirleri alması konusunda çağrı yapıldı. Lüksemburg'da toplandı AB Genel İşler Konseyi ve bunun tabii dün açıklamalar vardı, size aktarmıştım. Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, görüşmeleri askıya alınabilir diye. Bu da enteresan tabii, çünkü adamlar, Avrupalılar da Türkiye ile zaten gümrük birliğini güncellemeye hiç niyetleri olmadığını dile getirmişler. Dolayısıyla bir tehdit savruluyor ama yani bildiri taslağını dün aktarmıştım size, Bloomberg'e yansımıştı. Bir tehdit savruluyor Türkiye'ye ama tehdidin altı çok dolu değil. Öyle de bir durum var. Tam liderler kınayabilirler, başka sert mesajlar da verebilirler ama zaten güncellemedikleri gümrük birliğinin görüşmelerini askıya almakla tehdit etmekte ne anlama geliyor onu anlamak da biraz zor. Evet, Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı bir rüzgar estirildiği de açıkça doğru. Cumhurbaşkanının tespiti de doğru. Tabii neden öyle oldu? Kim buna sebebiyet verdi ve bu işten nasıl çıkılabilir? O ayrı bir soru. Dolayısıyla bu soruyu da emekli büyükelçimiz Farklıoğlu'na soracağız programın ikinci yarısında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 1974'ten beri kapalı olan Maraş'ın açılması yönünde karar aldı. Maraş'a uzman bir ekip gidecekmiş, envanter çalışması yapacakmış. Tabii şimdi en önemli tartışmalı bölgelerden birisi, daha önce yapılan anlaşmalara da Maraş hep dahil edilmişti. Türkiye'nin elinde, Türk tarafının elinde de bir koz niteliğindeydi. Ama bir süredir sakindi Maraş tartışmaları. Statüsünün netleşmesi için birlikte Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hareket edecekmiş. Zaten genelde birlikte hareket ediyorlar. Bunu ayrıca demenin bir manası var, bilmiyorum. Mülklerin listesi envantere konulacak ve bir rapor eşliğinde açıklama yapılacak. Ve sonra da oraya 10 milyar dolarlık bir yatırım olacakmış. Las Vegas'ı Akdeniz'in. İyi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Las Vegas'a çeviremiyor Türkiye tek başına. Yani o da ayrı bir durum. kapalı Maraş bölgesi. Orada pek çok otel var. Çok güzel bir sahil vardır Maraş'ta. Eskiden eğlence merkezi, sinemalar, tiyatrolar vesaire vardı. Şimdi bakalım ne olacak? Böyle bir karar var özetle. Evet, Orta Doğu'ya dönelim. Suriye ordusu Hama bölgesinde yine cihatçı teröristlerin saldırılarını püskürtmüş. Çok ağır hasar almışlar teröristler. Fırat'ın doğusunda Suriye Demokratik Güçlerine karşı bir örgüt kurulduğu haberleri var. ÖSO kaynakları onların ifade ettiği Halk Özgürlük Hareketi, Ahrar-ül-Şab. Bakıyorum. Suriye Demokratik Güçlerinin Arap asıllı ahaliye baskı yaptığı, Arap aşiretlere baskı yaptığı yolunda iddialar çok sık tekrarlanıyordu. Böyle bir yeni örgüt doğduğu anlaşılıyor. Milisler halkımıza baskı yapıyor. Ekinleri ateşe, bunun görüntüleri yayınlanmıştı ama ne kadar manipülasyon tabii ki o da ayrı bir tartışma konusu. Fırat'ın doğusunda YPG'den kurtulmak için halktan destek alıyoruz diye Arap aşiret liderleri, bu arada Suudi Arabistan'dan ziyaretler olmuştu bölgeye, Arap aşiretlerini Suriye Demokratik Güçleri ve YPG ile birlikte hareket etmeye çağırmışlardı. Öyle de bir girişim var. Ama tabii oranın Arap ahalisinin de çok mutlu olmadığını söylemek mümkün herhalde. Suriye Demokratik Güçleri yönetiminden sık sık protesto gösterileri haberleri de gelmişti. Amerika'nın eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, ABD artık Suriye'nin geleceğine hükmedemez demiş. Ne kadar manalı bir yorum, değerlendirme. Geçiyorum açıkçası. Notların arasına aldım ama bir ehemmiyeti var mı çok emin değilim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin İdlib bölgesindeki çatışmalar konusunda endişelerini dile getirmiş. Türkiye ve Rusya'ya durumu istikrara kavuşturmaları için çağrıda bulunmuş. Beyhude açıklamalar yapıyor, yapmaya devam ediyor Birleşmiş Milletler. Orada bir El-Kaide bölgesi, bir Şeriatistan, bildiğimiz şeriat yasalarıyla cihatçı gruplar bir yönetim kurdular. Bir ülkenin içinde Birleşmiş Milletler tabii egemenliği ve bağımsızlığı olan ülkelerin iç işlerine başkalarının karışmasını engellemekle mükellef bir örgüt. Suriye'de ve bugün Suriye'yi temsil eden hükümette Birleşmiş Milletler'in meşru gördüğü yönetim, dolayısıyla bu tarz açıklamalar Birleşmiş Milletler'in El-Kaide yönetimine destek verdiği şeklinde de anlaşılabilir. Evet, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'ten açıklama var. Suriye'de onurlu ve özgür bir yaşam temeli üzerinde siyasi bir çözümün desteklenmesi gerektiğini söylemiş. Lavrentiev'le Suriye temsilcisi Rusya'nın bir araya gelmiş, orada söylemiş. Evet, böyle güzel temenniler de var ama bunu yapabilmek için önce savaşı bitirmek gerekiyor biliyorsunuz. Yani mesela Hitler yerinde kalsın, Naziler Almanya'ya hükmetmeye devam etsin ama siviller ölmesin diyerek Nazizmi yenemiyorsunuz. Önce savaşta yenmeniz gerekiyor. Ondan sonra barışı tesis edebilirsiniz ama maalesef bu Suriye meselesinde işin ipin ucu kaçtı. El-Kaideistan tamamıyla yenilmeden Suriye'de hiçbir barış tesis edilmeyeceğini kimse çok anlamak istemiyor ya da çıkarlarına öyle gelmiyor diyebiliriz. Evet. Amerika, evet, İran krizinde yeni yığınak, 1000 asker gönderme kararı Pentagon'dan gelmiş idi. Umman körfezinde iki petrol tankerinin hedef alındığı saldırılar, gizemli saldırılar diyelim. Amerikalılar İran'ı arıyorlar arkalarında. İran ise bu iş Amerika'nın, Mossad'ın, İsrail'in işi iddiasında bulunuyor. Trump, biz İran konusunda çok hazırlıklıyız diyor ama Dışişleri Bakanı Pompeo, biz savaş istemiyoruz İran'la diyor. Böyle böyle Amerika'nın, Birleşmiş Milletler'in uyarısı vardı, dün aktarmıştım size, bir sınırlı İran'a sınırlı saldırı yapabileceği yolunda alarm zillerini çaldırdığını da anımsayalım. İran devrim muhafızları, balistik füzelerimiz ABD'nin uçak gemilerini vurabilir diye yanıt vermiş vaziyette. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İran'a gidiyor. 20-21 Haziran tarihlerinde Muhammed Cevat Zarif'in davetine icabet edecekmiş. Muhammed Mursi'nin ölümü, dün konuşmuştuk sevgili Alptekin Dursunoğlu'yla, tekrardan anımsamıştık 2011-2013 arasını. Ani olarak duruşma sırasında ölümü bir dizi kuşkuyu bir araya ortaya çıkarttı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Mursi'nin ölüm sebebiyle ilgili bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz, şeffaf soruşturma çağrısında bulunmuş. Sözcüsü Rupert Colville yapmış bunu. Mursi'ye 20 dakika boyunca konuşmasını yapıp bayılıyor çünkü Mısır'daki duruşma sırasında, Kahire'deki. 20 dakika boyunca müdahale edilmemiş kendisine. Güvenlik görevlilerini suçlayanlar var. 2013'te darbeyle devrilmişti. Kendi atadığı Genelkurmay Başkanı El-Sisi onu devirmişti aslında. Ama tabii ki İhvan yönetiminin de 2012 sonlarından itibaren halkın çok yoğun tepkisini çektiğini ve ordunun Mısır'da yönetimi ele alırken nüfusun ikiye bölündüğünü, Tahrir Meydanı'nda da Mursi istifa seslerinin Mursi'ye Firavun lakabı takılarak, çünkü bütün yetkileri elde toplamıştı, istifa seslerinin yükseldiğini, ordunun da biraz halkın desteğiyle bu işi yaptığını da anımsamak gerekiyor. Ayrıca Mursi'nin de tabii 2012 Kasım'ından itibaren şiddetle bastırdığı protesto gösterilerini Mısır'da ve pek çok ölümün de meydana geldiği Mursi ve İhvan yönetimi yüzünden bunu da anımsamak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gıyabi cenaze namazına katılmıştı Mursi ile ilgili. Hemen Türkiye ile paralellik kurmuş, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında paralellik kuruyor. Türkiye'de de Sisiler var, çok dikkatli olmalıyız. Mursi Rabbimize yürümüştür, bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok demiş. Evet, ama inanca göre olmuyor biliyorsunuz. İspatlamak gerekiyor, kanıt gerekiyor. Mısır tabii bu arada, Mısır İhvan ve Müslüman Kardeşler Örgütü'nü terör örgütü ilan etmişti. Körfez'de de öyle anılıyor. Anadolu Ajansı ve TRT siteleri İhvan'ı destekleyen siteler olarak algılanmış olsa gerek, Mısır'da sitelere erişim engeli getirilmiş. Onu belirtmek lazım. BM Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunu açıkladı. İstanbul Başkonsolosluğu'nda Suudi Arabistan'ın öldürüldüğü, hala ortada ceset yok tabii, parçalandığı yolunda Türk medyasında çok sayıda istihbarat kaynaklı haber yayınlanmıştı. İşte BM raporu, Suudi Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğu sonucuna varmış. Prense de yaptırım uygulanması gerektiği, onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsayacak bir yaptırım olması gerektiği hükmüne varmışlar. Ayrıca raporda Suudi Arabistan Devleti'nin Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının Suudi Devleti'nin yargısız infazı olduğu, diplomatik ayrıcalıkları suistimal ettiği için de Türk hükümetinden özür dilemesi gerektiğinin altı çizilmiş bu raporda. Ve cezai soruşturma da talep edilmiş. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hemen değerlendirdi bunu. Suudi Arabistan Devleti'nin sorumlu olduğu yargısız bir infaz diye o da nitelendirmiş. Sorumluların hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz diye açıklama yapmış. Tabii burada çifte standartlar, pek çok ülkede pek çok ölüm oluyor. Maalesef Türkiye'de de biz ne kadar yargısız infaz diye niteleyebileceğimiz ölüm de görüyoruz, ama herkes kendi çamaşırlarının temiz, başkalarının kirli olduğu refleksiyle hareket ediyor. Böyle de bir dünyada yaşıyoruz. Evet, Amerika, Rusya, Çin arasında, özellikle Amerika ile Rusya arasında silahsızlanma meselesi, START anlaşmaları yenilenemiyor bir türlü. Amerika orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çekilmişti. Şimdi Rusya'da Amerika çekildikten epey zaman geçti. Çekildikten sonra Mart ayında imiş, tarihi tam bulamamıştım. 87 tarihli bu INF diye anıyoruz, o anlaşmayı askıya alıyor. Rusya'da bu konuda Duma yasa tasarısını kabul etmiş vaziyette. Polonya savaş gemisi Baltık Denizi'nde NATO'nun Baltops 2014 tatbikatı sırasında Polonya donanmasına ait bir çıkarma gemisinin Karina kısmında delik açmışlar. Bir kaza olmuş. Ukrayna'da seçimler için geri sayım başladı. Parlamentoda anketlerde 5 parti, Zelenski yeni lider devlet başkanının halkın hizmetkarları, %47'ye varıyor oyları. Enteresan. Poroshenko'nun Avrupa dayanışması ise %5'lerde gözüküyor anketlerde. Büyük bir yenilgiye de uğrayabilir Poroshenko. Parlamentoda da yenilgiye uğrarsa Zelenski ipleri eline alabilir. Pentagon bu arada Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık bir yardımda bulunmayı planlıyormuş. Zaten kesenin ağzını açmışlardı Rusya'ya karşı Pentagon Ukrayna'da. Evet. Bakıyorum. Kırım, Türk milletvekilleri, Kırım'da Cuma Camii açılışı olacak. AKP'nin İstanbul Milletvekili, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi İsmet Uçma cami açılışına katılmak istediklerini söylemiş, ama Kırım'ı Türkiye tanımadığı için Rusya ile bu konuda anlaşamıyor tabii Türkiye hükümeti. Bu cami açılışı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Putin davet etmişti ama kabul edip etmediği henüz meçhul. Bu arada Başkurdistan Cumhuriyeti'nde Rusya Federasyonu'nda da bir fuar düzenleniyormuş. Kırım'la ilgilenenler de bu fuarda. Türkiye'den gidenler var. Özellikle Rusya Kırım İş Dostluk Vakfı Türkiye'de son dönemde sayıları da arttı. Etkinlik kurmaya çalışıyorlar ve dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Onlar da katılıyorlar. Başkanı Yazdankaya da gidecekmiş. İzmir'in Urla ilçesiyle de Sibay, Başkurdistan'a Türkiye'ye yakın bir yer çünkü kardeşlik işbirliği anlaşması imzalanacakmış. Böyle küçük çaplı yerel yakınlaşmalar tabii oluyor ama Kırım politikası konusunda Türkiye'nin geri adım atmadığını belirtelim. Britanya'da Muhafazakar Parti liderliğini belirlemek üzere Avam Kamarası'nda ikinci tur oylama yapıldı. 126 oyla eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ikinci oylamanın da galibi oldu. Yani bu bir süre sonra bu iş mektupla belirlenmeye gidecek ve 22 Temmuz'da da lider belirlenecek. Bir televizyon programına katılmış bu arada Boris Johnson ve orada işte çarşaflı kadınları posta kutusuna benzettiği gibi ifadeler var. Onlara hatırlatılmış. Elbette sözlerimin neden olduğu incinmeden dolayı üzgünüm demiş ama ben İslam karşıtı değilim. Büyük dedem Türk Müslüman demiş. Herhalde yaşam biçimleri bize uymuyor demeye getirmiştir. Etrafımda çarşaflı görmek istemediğini ifade etmiş. Evet, kendisi eğer benim burada bu ülkenin başbakanı olacağımı görseydi çok da gurur duyardı diyerek dedesini de anmış vaziyette Boris Johnson. Almanya'da aşırı sağcı alarmı, kafasına tek kurşunla öldürülen eyalet yöneticisinin katili neonazi çıkmış. Vali Löbke, Kassel bölgesi valisi, katil zanlısı Stephen E. aşırı sağcı motiflerle hareket ediyor. Bir yandan da tabii sürekli olarak Avrupa'ya bir göç ve İslam'ın Avrupa'da yeniden kurulmasının da bir reaksiyonu oluyor. Aşırı sağdan da böyle şeyler geliyor. Sığınma politikası yüzünden artık suikastlar işlenmeye başlandı. Bu işi de çözemiyorlar Batılılar. Onu da herhalde muhakkak belirtmek lazım. Ve son olarak biraz vaktimi de aştım ama dünya çapında 70 milyondan fazla insan savaş, işkence, çatışma nedeniyle yerlerinden edilmiş. BM raporu, Mülteciler Yüksek Komiserliği Küresel Trendler raporu açıklandı. Burada yer alıyor bu sayı. Bir yıl öncekine göre 2.3 milyon artmış. 20 yıl öncesine göre iki katına çıkmış insanların yaşadıkları. Ortalama her gün 37 bin yeni insan ekleniyormuş bu sayıya. Maalesef dünyadaki durum da böyle. Efendim bir ara verelim Scorpions'tan Maybe I, Maybe You'yu dinleyelim. Az sonra Faruk Loğlu ile birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Maybe I, maybe you can make a change to the world. Reaching out for a soul that's kind of lost in the dark. Maybe I, maybe you can find the key to the stars, to catch the spirit of hope, to save one hopeless heart. You look up to the sky with all those questions in mind. All you need is to hear the voice of your heart. In a world full of pain, someone's calling your name. Why don't we make it true? Maybe I, maybe you, maybe I.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattının diğer ucunda Faruk Loğlu var, emekli büyükelçimiz. Hoş geldiniz Faruk Bey yayınımıza.
Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
Ben teşekkür ediyorum hocam. Şimdi Doğu Akdeniz meselesini aslında bir süredir konuşuyoruz ama son günlerde bu iş daha da derinleşti. Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin ve Güney Avrupa ülkelerinin bir toplantısı olmuştu. Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin çağrıları olmuştu ve sonunda AB Genel İşler Konseyi toplantısı yapıldı. Burada Türkiye'nin sondaj çalışmaları Doğu Akdeniz'de yasa dışı diye nitelendirildi ve Avrupa Birliği'nin bu konuda gerekli tedbirleri alması çağrısı yapıldı. Türkiye'ye karşı bir takım önlemlerden, yaptırımlardan bahsediliyor. Ve hatta işte bana biraz tuhaf geldi, Gümrük Birliği görüşmelerin askıya alınması deniliyor. Gerçi Gümrük Birliği görüşmesi var mıydı? Çünkü biz Almanya lideri Merkel'in açıklamasından Gümrük Birliği'nin güncellenmeyeceği sonucuna varmıştık ama altı ne kadar dolu bir tehdit bilmiyorum. Fakat Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı bu Doğu Akdeniz vesilesiyle yeni adımlar atacağı anlaşılıyor. Giderek bir kıskaca mı sürükleniyor Türkiye diye herhalde sorarak başlamak lazım. Siz de çok yakından hem Ege hem Akdeniz meselesiyle ilgilenmiş bir büyükelçimizsiniz. Ne diyorsunuz, nasıl değerlendirmek lazım Doğu Akdeniz'de gidilen yeri?
Şöyle bakmak lazım. Türkiye Doğu Akdeniz'de zaten uzun süredir, yani 2000'li yılların başından itibaren ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar dönemine denk geliyor. Doğu Akdeniz konusunda hep gerilerden geldi. Hatta yani atıl kaldı. Buna mukabil Güney Kıbrıs Rum yönetimi 2003'te efendim Mısır'la, 2007'de Lübnan'la, 2010'da İsrail'le münhasır ekonomik bölge anlaşmaları imzaladı. Büyük petrol şirketlerine, batılı petrol şirketlerine lisanslar verdi araştırma ve sondaj yapmaları için. Türkiye ancak 2011 yılında bir kıpırdadı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bir kıta sahanlığı anlaşması yaptı. Şimdi son dönemlerde yani Türkiye'nin bölge ülke ilişkilerine baktığınızda tamamen yalnızlaşmış, kendini yalnızlaştırmış bir Türkiye görüyoruz. Buna karşılık Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan'ın da desteğiyle hem Amerika hem Avrupa Birliği'nden değişik gerekçeler ileri sürerek özellikle Türkiye'nin araştırma ve sondaj faaliyetlerinin Kıbrıs Rum yönetiminin egemenliğini ve haklarını ihlal ettiği gerekçesini ileri sürerek Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyorlar.
Evet.
Tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, yani Avrupa Birliği, ABD ile sorunlu ilişkileri, bölge ülkeleriyle kötü ilişkileri, ekonomisinin bu durumu Yunanistan'ın ve Rumların ve onlarla birlikte hareket etmek şeyini, yanlışlığını sürdüren Avrupa Birliği'nin iştahını kabartıyor. Yani
peki hocam, evet. Buyurun. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı da benzer tespitler yapıyor. O da şikayetçi. Yani bu işleri S-400'e de bağlayacak şekilde yapıyor. S-400 F-35 tartışmalarına bağlayacak şekilde. Haksız da değil. Amerikan Dışişleri Bakanı aslında birkaç ay önce Kudüs'te Rum yönetimi ve Yunanistan liderlerinin de, Netanyahu'nun da İsrail liderinin de katıldığı bir toplantıya katılmıştı.
Evet.
Ve Doğu Akdeniz meselesiyle ilgili aslında çok önemli mesajlar barındırıyordu o. Fransa'nın açıklamaları var. Tabii şirketler var burada. Yani neoliberal bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye'de bu dünyanın çok parçası. Yani hani kamucu bir şey kalmadı Türkiye'de neredeyse, öyle diyeyim. Dolayısıyla şirketler üzerinden tartışılıyor doğal olarak. Cumhurbaşkanı da Fransa'ya çatmış, ne işiniz var orada diye. Şimdi tabii Fransa'nın şirketleri var orada. Hani Türkiye'de dünyanın herhangi bir yerinde şirketleri olunca onları koruma yönünde doğal olarak refleks sergiliyor. Ama Cumhurbaşkanı Fransa liderine çatmış. Herkes bize karşı tutum takınıyor diye şikayet ediyor hükümet yetkilileri. Bize kumpas kuruyorlar deniliyor ama hükümetin bundan şikayet etmesi normal karşılamak mı lazım? Hükümetler şikayet etmek için mi var, yoksa hani bunlara sebebiyet verecek politikalar değil daha akıllı politikalar uygulamak mı gerekiyordu?
Yani hükümetlerin şikayet etmesi işin en az önemli olan bölümü, şikayet edersin ama o yeterli değil. Ayrıca sizi bir yere de götürmez. Yani Türkiye'nin haklı ve hukuk sahibi olması Doğu Akdeniz'de doğru. Ama bu doğru politikalarla, doğru söylemlerle, doğru diplomasiyle, etkin diplomasiyle desteklenmediği takdirde siz istediklerinizi alamazsınız. Oysa bizim yani şu andaki tutumumuz, kim bize haksız ve hukuksuz davranıyor ise, ki öyledir, onlara karşı işte hamaset, yüksek perdeden çatma gibi bir tepkiyle bu işin içinden çıkacağımızı zannediyoruz. Hayır, bu iş daha da kökleşir, daha da aleyhimize dönüşür. Çünkü kimse kimseden korkmuyor. Biz nasıl kimseden korkmuyor isek, kimse de Türkiye'den korkmaz. Onun için söylemlerin yani doğru politikalar yansıtması lazım. Bir de doğru diplomasiyle bunların anlatılması lazım. Şimdi bağırıp çağırmak yerine, ki onu çok seviyor bizim hükümetimiz, bu Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin araştırma gemileri tarafından yapılan arama ve sondaj faaliyetlerinin sürmesi lazım. Bu konuda herhalde Türkiye'nin tek bir ses halinde bu araştırmaların arkasında olması lazım. Ama o da yetmez. Yani o Türkiye'nin askeri sert gücünü, katı gücünü göstermek de tek başına yetmez.
Ne yapmak lazım hocam? Yani bu kadar kötü ilişkilerimiz varken lazım. Bütün ülkelerle kötü ilişkilerimiz. Yani nasıl diplomasi yürütülecek? Sanki diplomasiden Türkiye vazgeçmiş, diplomasi yapmaya gerek yokmuş gibi bir hava var. Çünkü kiminle konuşacaksınız? Mısır'la konuşamıyorsunuz, İsrail'le konuşamıyorsunuz, Lübnan'la konuşamıyorsunuz, Suriye'yle konuşamıyorsunuz. Hiç kimseyle konuşamayınca nasıl diplomasi yapılacak?
Vallahi yanıt sorunuzun içinde. Aynen öyle. Yani önce Türkiye'nin bölge ülkeleriyle konuşmaya başlaması lazım. Özellikle Mısır'la, İsrail'le, Lübnan'la biraz konuşuyoruz ama Suriye'yle bunların birçok bunlardan birçoğunda bizim büyükelçimiz dahi yok. Yani o bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı çağrı, hatta daha önce orada yapmış, Kıbrıs'ta görev yapmış büyükelçilerimizin, emekli büyükelçilerimizin yaptıkları çağrılarda dikkat ederseniz ilk satır bölge ülkeleriyle yeniden diplomatik ilişkilerin ve kanalların kurulması ve onların kazanılmaya çalışılması. Birinci adım bu. İkincisi, Avrupa Birliği ve ABD nezdinde Doğu Akdeniz'deki hak ve hukukumuzun daha sürekli bir biçimde anlatılması. Yani bunu bir defa söyledik, artık yeter, anlasınlar da yeterli değil. Sürekli anlatmak lazım. Üçüncüsü de Doğu Akdeniz'deki çatışmanın aslında bir Rusya-Amerika Birleşik Devletleri yarışması olduğunu da dikkate almak lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne uyarmak lazım. Siz Türkiye'yi daha fazla Rusya'nın kucağına ittiğiniz takdirde, ister Doğu Akdeniz bağlamında, ister S-400'ler bağlamında, Doğu Akdeniz ve Rusya'nın stratejik varlığı ve gücü artacaktır. Bu mu sizin istediğiniz diye bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne hatırlatmak ve sormak lazım. Yani bu hakikaten ciddi bir politika değişikliği gerekiyor. Bakın mesela en son biraz önce okudum sizinle bağlantı kurmadan önce. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, efendim Mursi öldürüldü, bu konunun peşini bırakmayacağız. Mısır'ın efendim mahkemeye çıkartılması lazım şeklinde bir açıklama yapmış. Yani bunu böyle bir ortamda, zaten sıkıntılı bir ortamda, bu sefer Mısır'ı bir daha karşımıza almanın fazla bir fayda ve anlamını ben göremiyorum.
Peki hocam, Avrupa Birliği'ne gelelim. Avrupa Birliği de özel olarak genel işler toplantısında açıkça dile getirildi. Türkiye'ye yönelik bir kınama var. Harekete geçmesi çağrıları var. Gerekli tedbirleri almaktan bahsediyorlar ve burada Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin askıya alınması. Şimdi bu güncelleme meseleleri çok tartışmalı meseleler ama Türkiye'nin ısrarla da güncelleme istediğini biliyoruz biz. Mesajlar bu şekilde verilmişti. Bu konuda pek umut gözükmezken böyle bir güncelleme Gümrük Birliği üzerinden Türkiye'ye bu cümlelerin kurulması anlamlı mı? Avrupa Birliği ne yapabilir Doğu Akdeniz bağlamında, birincisi? İkincisi de şunu da sormak istiyorum. Artık hakikaten her şey şirketler üzerinden, tabii ki şirketler üzerinden de bir şey yürütülüyor. Türkiye acaba bu işi şirketler bazında mı çözmek gibi bir şey aklına düşüyor? Nedir, nasıl görmek lazım? Yani mesela Yunanistan'la birlik yapıp Kıbrıs'ta bir soruna çözüm getirip hakikaten Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgelerin yeniden müzakeresi gibi bir takım çözümler üzerine düşünülemez mi? İkincisi de bu olacak.
Şimdi birinci sorunun cevabı Avrupa Birliği'nin bundan sonra atacağı adımların ne olacağı, ne olduğu şu anda belli değil. Hı-hı. Yani Gümrük Birliği yenileme müzakereleri zaten uzun bir süredir.
Zaten şeyde, yapılmıyor.
Yani askıda bir hareket yoktu, bir ilerleme de yoktu. Türkiye bunu haklı olarak talep etmişti, bekliyor ama hı-hı, Avrupa Birliği buna gereken yanıtı vermedi. Dolayısıyla Gümrük Birliği'nin şu sırada telaffuz edilmesinin nesnel yani gerçek bir karşılığı yok. Zaten durgun bir süreç. Hı hı. Sorunuzun cevabına gelince ben daha önce bunu biraz yazmıştım. Hı hı. Kamuoyuyla da paylaşmıştım. Yani Türkiye'nin bu konuda bölgesel bölge ülkeleriyle Avrupa Birliği ve ABD ile yapacağı diplomatik ve sürekli diplomatik atağın ikinci bir boyutu da uluslararası petrol şirketlerinin nezdinde yapacağı girişimler olmalı diye düşünüyorum. Çünkü uluslararası petrol şirketleri sadece bir basit bir firma değil. Bunlar da uluslararası politikayı etkileyen hem kendi ülkelerinin hükümetleri üzerinden hem muhatap başka ülkeler bakımından bölgedeki önemli etkileri olan kuruluşlar, hı hı, petrol şirketleri. O bakımdan Türkiye'nin bu büyük petrol şirketlerinin kapılarını da çalıp Türkiye'nin niçin daha güvenilir, daha cazip, daha elverişli bir muhatap olacağını petrol şirketlerine de anlatmak lazım. Hı hı. Ve Rumlarla yapılan tek taraflı işbirliğinin ne gibi sıkıntılara, hı hı, yol açabileceğini de onları hatırlatmak, hı hı, lazım. O bakımdan yani çok boyutlu bir dış politika ve diplomasi atağı yapması gerekiyor Türkiye'nin ama bunun işaretlerini görmüyorum.
Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz size değerlendirmeleriniz için. Takip etmeye devam edeceğiz Doğu Akdeniz meselesini. Çok teşekkürler Faruk Bey.
Sağ olun, görüşürüz.
Emekli Büyükelçimiz Faruk Loğlu ile konuştuk. Doğu Akdeniz meselesi daha da ısınacak gibi gözüküyor. S-400'lerle birleşiyor, bir kar topuna dönüşüyor. Bir kar topundan çığa dönüşecek gibi bir izlenim edinmemek mümkün değil bakınca dosyaya. Efendim, Louis Doylon'dan Where to Start'la veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
gotta stop. This obsession, I gotta stop. By my reason, let the film roll. Without me, I'm always waiting for what comes real. Knees black from being dead, seeking a little love here and there. But I don't blame you for the act, the show, the legs. Maybe myself for taking part. But it seems pointless to explain. I'll just give it a stare.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.